Herkese merhaba. Art Niyet programımıza hoş geldiniz. Ben Celil Sadık.
Ben Kemal Akçay.
Evet Kemal, bu hafta ben başlıyorum. Benim sorum var.
Tamam bakalım. Sor.
Bir film nasıl yapılır? Filmin yapım süreci.
Biraz zor bir soru. Bir de şeye göre de değişiyor. Bu işte popüler bir film yapmak istiyorsunuz. Yoksa daha art house, böyle sanat sineması denilen tarzda bir film yapmak istiyorsunuz. Hatta bir de gerilla film yapımı var. O da bambaşka bir süreç. Ona göre değişiyor.
Gerilla
Bak,
mı?
evet. İstiyorsan onunla başlayayım.
Onunla
Gerilla
başlayayım.
şu.
İlgimi çekti.
Aslında bir kural yok. Yani sen film yapmak istiyorsun. Çok ufak bütçelere, belki de kendi kameranı alıyorsun. Sokağa çıkıyorsun. Normalde bir endüstride ne kural varsa onu yıkıyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Herhangi bir kuralı takip etmene gerek yok. Şimdi film yapım süreçlerinde bir matematik var. Özellikle Hollywood böyle bir fabrikasyon gibi. Süreç şöyle işliyor. Genelde Amerika'da, Hollywood'da veya işte bu aslında Avrupa, hatta Türkiye'de de benzer bir süreç. Öncelikle bir proje var. Bir fikrin olması lazım. Ve bu fikir, bir senaryo yazılması lazım. Bazen yapımcılar siparişte de senaryo yazdırabiliyorlar. Diyor ki mesela ben bu yaz romantik komedi yapmak istiyorum. Veya işte teknoloji çok gelişti, bilim kurgu filmi yapmamız lazım. Veya işte bak süper kahraman filmleri çok satıyor. Süper kahraman film yapmak istiyorum diyor. Bir senariste gidiyor. Bu bir seçenek. İki, senarist bir fikri olabilir, senaryosu olabilir ve yapımcı bulabilir. Yapımcıya gidip böyle böyle bak güzel bir senaryom var. Hadi bunu filme çekelim diyebilir. Yönetmen senaryo yazabilir, yapımcıya gidebilir. Yönetmen ünlü ya biraz bu yönetmen, senarist, yapımcı çok değişen bir dinamiği var. Ama bir şekilde senaryo oldu. Yapımcı parayı bulacak kişi devreye girdi ve yönetmen bulundu. Bundan sonraki süreçte bir ön çalışma süreci var. İşte bu senaryo nasıl filme aktarılır? Önce bir ekip toplanıyor. İşte görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, oyuncular vesaire ve bir plan yapılıyor. Bu plan yapıldıktan sonra çekime geçiliyor. Çekim yapılıyor ve sonrasında da işte post prodüksiyon kısmı giriyor. Post prodüksiyon kısmı da işte bu çekilen şeylerin bir araya getirilmesi, özel efektler yapılması, renk eklenmesi, müzik ve ses miksajının yapılması. Bu süreçten sonra da reklam süreci var. Reklam sürecinden sonra vizyona giriyor. Artık maalesef şu son dönemlerde vizyon yok. Belki bundan sonra hiç olmayacak. Biz direkt bu işte Netflix tarzı platformlarda da film izleyebiliriz. Bilmiyorum artık sinema salonlarının geleceği nasıl olacak. Böyle bir süreci var. Art House'da şöyle bir farklı bir durum var. Genelde Art House sanat sinemasında yönetmenler daha ön plana çıkıyor. Genelde de senaryoyu ya onlar yazar ya da ortak senaristtir. Ondan sonra bir fon arama süreci geliyor. Şimdi normalde bir yapımcı Hollywood filminde ortaya para koymasının bir amacı var. Çünkü vizyona girecek ve o parayı çıkartacak. Çoğu zaman ticari düşünürler. Ama Art
Yatırım
House
yapıyormuş gibi yani.
aynen öyle. 10 milyon dolar koyuyor, 20 milyon dolar, 30 milyon dolar kazanmaya çalışıyor. Bir de çok riskli bir şey süreç. O yüzden mesela 10 milyon dolar koyup 100 milyon dolar da kâr edebilirsin. Bir de şu da unutuluyor. Genelde hep böyle vizyondan ne kadar para kazanıldığıyla ilgili box office geri dönüşlerini alır ama film yıllar boyunca para kazanmaya devam eden bir ne denir? Bir paha, bir değer. Yani siz her televizyona para, filminizi kiraladığınızda veya işte DVD, VCD satışlarında çok ciddi bir para gelişi oluyor. Yani neredeyse en az bu vizyondaki kadar para kazanıyorsunuz. O yüzden de yani yıllarca da para kazanmaya devam eden bir süreci var. Art House'da ise daha farklı bir dinamik var. Biraz da festivaller için yapıyorsun ve daha duygusal bir bağ var filmle. O yüzden de fonlar var. Uzun bir süreç içerisinde fon arıyorsun. İşte mesela Türkiye'de Kültür Bakanlığı var, çeşitli fonlar var. İşte Avrupa'da çeşitli fonlar var, Euroimmens var, Fransa'nın Artes'i var. Yani o kadar çok fon var ki farklı farklı ülkelerin verdiği ve bunlar biraz daha tema üzerinden gidebiliyor. İşte yönetmenin niteliğine göre devam edebiliyor. Burada da bu ara çok politika dönüyor. Daha sonrasında filminizi yapıyorsunuz. Vizyondan önce genelde festival geziyorsunuz. Çünkü vizyona girmiş filmi festivaller çok göstermek istemiyor. Mesela burada bir bilgi vereyim. Cannes, Altın Ayı, Berlin ve Altın Aslan, Venedik aslında bunlardan sadece birinde filmini yarıştırabilirsin. Yani hem Venedik'te hem Cannes'da yarıştıramazsın. Çünkü Cannes
Birkaç
şöyle bir şey.
daha şey yani kan herhalde daha iyisi değil mi
Cannes
onun?
daha popüler ama son yıllarda Venedik'in bir çıkışı var. Çünkü Cannes Netflix tarzı platformlarda vizyona giren filmlere karşı çok soğuk. Venedik böyle kucak açınca çoğu
Hmm.
ünlü
Buna
yönetmen
göre
de.
değişiyor. Biraz piyasaya göre değişiyor bunun önemi yani.
Evet yani tabii ki ama Cannes'ın ismi hepsinden daha önde şu anda. O yüzden de siz mesela şöyle oluyor. Diyelim ki sen bir film çektin. Berlin'e başlıyorsun, reddedin, Cannes'a gidiyorsun veya işte böyle bir süreci var. Veya işte şey yapıp pazarlık yapabiliyorsun. Berlin senin filmin çok ünlü bir yönetmen sen şey diyor. İşte gel hani bana gel. Sonuçta nasıl desem ben de kazanma şansım daha yüksek diyor. Mesela Cannes'da çünkü daha önemli yönetmenler yarışabiliyor. Böyle çok politikanın döndüğü bir süreci var. Daha sonrasında da işte şeye giriyorlar. Tekrardan vizyona giriyorlar. Vizyonda çok fazla gelir getiren sanat filmini göremeyiz. O kadar da olmuyor. Ve de ondan sonraki süreç benzer zaten. Yani sorduğunuz soru hani film nasıl yapılıyor süreci çok uzun. Ve her
Peki bir
zaman
şey daha
değişen bir
soracağım o zaman. Şey, bir süreçten bahsettin ya hani ilk etapta işte plan yapılıyor, işte sonra bir ekip belirleniyor,
Hı.
oyuncular belirleniyor, bunlarla oturup bir plan yapılıyor, sonra film çekiliyor, film çekildikten sonra film masaya yatırılıyor, değil mi? Yani filmin masa işi kalıyor bu
Kurgu.
birleştirilmesi, kurgu kısmı. Film kurguda oluyor diye bir şey duymuştum. Hani böyle bir tabir mi, bir laf, öyle bir şey duymuştum yani. Film asıl kurguda, kurgucu çok önemli diye. Ya çünkü ya da ben şöyle sorayım. Bunun en zor kısmı hangisi?
En zor kısmı yönetmenden yönetmene değişir. Belki projeden projeye değişir ama şeye katılıyorum ben de. Yani kurgu o artık son radde ve senin filminin temposunun, ritminin ne olacağı, hangi görüntülerin kullanıp hangilerinin kullanılmayacağı, buna göre hikaye akışını aslında karar verdiğin süreç. Ama tek başına da bir şey ifade etmiyor tabii ki. Yani bu bütün zorlu sürecin en son halkası ve senin de dediğin gibi aslında film yapan sürece getiren kısım. Ama mesela senaryo da çok önemli bir süreç. Yani o senaryoda da aşağı yukarı filminin bütün o şeyini anlayabiliyorsun. Ama şu da var. Mesela senaryo bir edebi metin değildir. O yüzden mesela hiçbir zaman kimse birisi senaryo yaz, yani filme çekilmemiş senaryonun sıfır değeri var. İstediği kadar güzel yazılmış olsun. Kimse filme çekilmemiş bir senaryo satın alıp okumuyor. O yüzden de senaryo her ne kadar önemli olsa da filme çekilmesi için bir direktif aslında. Bir edebi metin değil. Burada da işte yönetmen, mesela şu çok karıştırılıyor diyelim. Senaryoyla yönetmenin katkısı çok karıştırılıyor. Mesela senaryodaki bir şeye eleştiri getiriyor ama sanki yönetmene eleştiri getirilmiş gibi oluyor. Yani yönetmen o metni sahneye koyan kişi. Onu hayata geçiren kişi,
Evet.
oyuncuları yöneten kişi, direktif veren kişi. O yüzden hani bunları da biraz ayırmak gerekiyor.
Ya peki ben şunu da merak ediyorum. Ben bunu duyduktan sonra hani film kurguda asıl ortaya çıkar lafını duyduktan sonra mesela daha farklı bir gözle bakmaya başladım tamam mı yönetmenlere falan. Dedim ki ya o zaman mesela şeyi ele alalım. Ridley Scott'ı. Hani ikimizin de sevdiği, daha hakim olduğu bir yönetmen değil mi? Bu adam Alien'ı çekiyor. Harika bir kurgu yapıyor o zaman. Öyle demek yani hani bunun karşılığı. Hani her şey var ama tamam kurgusu daha yüzdesi büyük olarak düşün. Sonra ne bileyim işte Gladiator'ı yapıyor. Hani pek çok film yapıyor yani. İyi, başarılı, Oscar alan filmler yapıyor. Ama daha sonra kurguyu mu unutuyor abi? Ne yapıyor da filmi çekiyor, her şeyini yapıyor. Bazı filmlerin, ya bazı yönetmenlerin, bazı filmlerin mükemmel ve ritmi harikayken, bazı filmleri izlemeye tahammül edemeyecek kadar kurgusu kötü ve ritmi bozuk. Ya bunu acaba kurguda yardım alması mı, yoksa kurgu hani yaptım abi, bunda böyle denk geldi. Hani ya mesela hadi şunu söyleyelim, Peter
Tabii.
Jackson Yüzüklerin Efendisi üçlemesini çekiyor, her şey mükemmel. Kurgusu mükemmel. Kesilen sahneler kesilmesi gerektiği gibi, sonra ne bileyim kesilmemiş sahnelerle bir daha veriyor falan. Hobbit'te mesela kurgu yok gibi abi yani. Kurgudan geçmemiş gibi. Böyle Neden böyle şeyler oluyor mesela?
Ridley Scott çok güzel bir örnekti. İlk başta onun üzerinden konuşmak istiyorum. Blade Runner filmi 1982 yılında yine Ridley Scott'ın yönetmenliği yaptığı film. İlk çıktığı zaman felaket, hiç beklenmedik şekilde kötü tepki alıyor. Ve bunun en büyük sebebi şu, Ridley Scott biraz uyuz bir adam ve yapımcılarla kavga ediyor. Sadece yapımcılarla değil, kendi ekibiyle de kavga ediyor. Aslında Alien'ı İngiltere'de çekmişti ve Amerika'da çektiği ilk film Blade Runner ve orada başka bir sistem var ve o sisteme bir türlü adapte olamıyor. Ve sonrasında işte Hollywood'da şöyle bir durum var. Kurgu odasına yönetmeni getirmiyorlar. Yapımcıda söz. O yüzden Ridley Scott kurgulamıyor aslında Blade Runner'ı. Ve 1991 yılında Director's Cut diye bir şey vardır. Film vizyona girdikten sonra DVD için, özellikle bu DVD çıktıktan sonra çok ortaya çıkan bir şey. Yönetmen kendine göre tekrardan kurguluyor. Ve şu an Blade Runner'ın aslında klasikler arasına girmesinin en büyük sebebi bu Ridley Scott'ın tekrardan kendi filmini kurgulaması. Şöyle bir de bu durum var. Ya sonuçta kurgu her şey değil, yani filmin kurgusu. Ayrıca mesela yönetmen kurguya ne kadar katkı sağlıyor, kurgucu ne kadar katkı sağlıyor, bu da hiç bilinemeyen bir şey. Bazı yönetmenler o kadar da katkı sağlamıyor. Veya bazı yönetmenlerin kurgucusu var. Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker'la çalışır hep. Mesela hep aynı kurgucusu vardı. Ve artık birini bilirler. Ken Loach, şimdi ismini bilmiyorum ama onun da yine devamlı çalıştığı bir kurgucu var. Yıllardır, 20-30 yıldır. Adam biliyor zaten, artık konuşmalarına bile gerek yok. O yüzden de kendi sinema dilini oluşturmuşlar ikisi birlikte. Ridley Scott'a gelince, Ridley Scott biraz aslında otor sinemacı diyebileceğimiz bir sinemacı değil. Çok iyi bir sinemacı, çok iyi bir yönetmen. Ama projeden projeye değişiyor. Diyorlar ki, abi biz şey yapacağız diyor. Kingdom of Heaven diye bir film yapacağız diyor. Gel gel başına otur diyor. Bazen para kazanmak için yapıyor ve vermiyor, kendini vermiyor veya belki senaryo o kadar kuvvetli değil. Belki prodüksiyon film yaparken istediği gibi yapamıyor. Şimdi çok fazla ürettiği için de bazen bu yoldan çıkabiliyor. Yani çok iyi, o
Anladım.
yüzden çok iyi yönetmenlerin bazen çok kötü filmleri olabiliyor.
Ya onu
Kurguyla doğrudan
düşünmüştüm ben
alakalı değil
de.
ama.
Aynen ben de onu düşündüm. Yani madem bir tane iyi film yaptın, onun kurgucusu tuttu. Neden mesela şeyi hissediyorsun? Scorsese'nin filmlerinde Goodfellas, Casino veya işte Wolf of Wall Street, yani DiCaprio'nun filmi falan. Ama o kadar aynı ki şeyleri, gidişatları. Çoğu filmi hep yani böyle, hatta son çektiği film de dahil buna. Aynı atmosferi veriyor sana, aynı ritmi veriyor, ya da diğer işte yönetmenlere baktığın zaman Kubrick'te falan hiç hissetmiyorsun ya, yani diyorsun ki ben tamam bir Kubrick filmi izliyorum. Ama bazen mesela böyle denk geliyorum, televizyonda atıyorum bir film izliyorum, bir bakıyorum yönetmeni Ridley Scott, ne alakası var diyorsun, anladın mı? Hani böyle onu sormak istemiştim.
Sen biraz kurguya çok odaklandın ama hani filmin iyi veya kötü olması veya diğer kendi filmlerine
Yo,
ayrılması
ben ne
mesele
kadar
değil.
önemli diye merak ettim
Tek
onu.
etken o değil. Yani şey de önemli. İşte senaryo önemli. Bazen yönetmenin havasında olup olmaması, konuya hakim olması, oyuncuların performansı, doğru insanların bir araya gelmemesi veya gelmesi. Bazen geldiğinde de hiç beklenmedik bir film bambaşka bir süsü yaratıp öbür türlü olsaydı. Biraz önce dedim ya, 10 milyon dolar koyuyor yapımcı. Bilmiyor sonrada 100 mü kazanacak, gişede batacak mı? Çok riskli bir yatırım film. Çünkü şey, ben mesela takip ederim. Mesela bir yıl öncesinden Oscar'da aday olabilecek filmler yayınlanmaya başlar. Hep merak ederim mesela o Şubat-Mart ayında yayınlanan şeyle yıl sonunda yayınlanan şey ne kadar farklı. Bazı filmler diyor ki mesela bu müthiş kadrosu var, yönetmen çok iyi, fikir çok iyi. Tamam, bu Oscar'da aday olur diyorsun. Sene sonunda bir bakıyorsun gişede batmış, hiçbir şekilde ödül alamamış vesaire bir filme dönüşebiliyor. Çok küçük film, mesela gerilla filmlerden bahsettik. Tarihte 5 bin, 10 bin dolara çekilip müthiş, mesela Clerks filmi var. Kevin Smith'in yönetmenliğini yaptı. Mesela Robert Rodriguez'in El Mariachi var. Adam 5 bin doları mı, 6 bin doları mı ne yapıyor? Şey var, Following var, Christopher Nolan. Adam bir sene süreç boyunca kendisi uğraşaraktan, kendi cebinden parayı sağlayaraktan siyah beyaz bir film ortaya çıkıyor ve festivallerde çok ilgi çekiyor ve sonrasını biliyoruz zaten. Gerisi tarihin kendisi Christopher Nolan. Yani o yüzden şey çok, mesela Following filmi gerilla film. Yani bir yapımcısı yok. Çok böyle bir organizasyon yok. Şey kısmı var. Bazen paranızın olmaması size belli avantajlar kazandırabiliyor. Mesela zaman gibi. Şimdi adam sana 20 milyon doları vermiş ya. Diyor ki bir an önce çek ki vizyona sokalım ve artık paranızı geri alalım. Ama düşünsene sen 20 bin dolara, 30 bin dolara filmini yapıyorsun. Zaman senin. İstiyorsan filmi yapma. Kimse sana o şey baskısını oluşturmuyor. O yüzden daha rahat davranabiliyorsun. Tabii bunun dezavantajları da var da. O yüzden böyle.
Peki son yıllarda böyle ucuza çekilip de deli gibi para kazanan hangi yapımlar var ki?
Hatırlamıyorum.
Joker geldi benim aklıma.
Hayır, yani Joker dediğin en az 45 milyon dolarlık bütçesi var. Tabii ki kendi yapımına göre düşük bütçeli ama şey dedi ya, bahsettiğim 40 bin dolara da
ama yapayım. Yani şöyle, ben şey, kazandığı ne kadar peki? Onu ya yani o endekste, yani şey değil, gerilla olarak bakmıyorum canım ben bunu. Hani şey olarak bakıyorum. Yani minimum seviyede bir film çekmişler sonuçta. Zaten 45 milyon yani şey, bir Hollywood filmi için düşük bütçe. Ve
süper kahraman filmi için bayağı bir düşük bütçe.
Evet, yani o mantıkla düşünerek onu söyledim zaten. Yani 45 milyona çekmiş ama ne kadar kazanmıştı ki? Hatta ikincisini çekmeye karar vermişler ya, sen söylemiştin.
Ve şey yeniden
baklar
yayınlandı.
Bilgi para yağdı.
Yeniden yayınlandı. O daha da kesinleşti.
Ne oldu?
Yani Joker ikincisi yayınlanınca böyle bir şey yapmışlar. Ufak teaser mı yapmışlar veya böyle bir yazısını hazırlamışlar yani. Baya baya geliyor yani Joker 2.
Vay be. Sence nasıl olacak?
Pek böyle şeyim yok. Ümidim yok. Yani ilk filmi bu arada beğenenlerdenim. Öyle ölüp bitmesem de. Ama ikinci filmde ilginç ne ekleyebilirler? Hiçbir fikrim yok. Mesela Batman olacak mı? Onu da bilmiyorum.
Ya bir tane çektin, güzeldi işte ya. Hani
bak mesela son yıllarda Split filmi var. 9 milyon dolar bütçesi. Dünya çapını 279 milyon dolar kazanıyorlar.
ha, iyi film ama. Yani iyi film dediğim şey olan temposu falan iyi. Gerilim hani.
Mesela Get Out filmi izledin mi?
James McAvoy iyiydi. Evet, Get Out'u da izledim. Ne kadarmış o?
4,5 milyon dolar bütçesi. Ki
tabii abi, malikanenin kirasına vermişlerdir onu da.
Ya şöyle de oluyor bu arada. Oradaki oyuncular çok ünlü değiller ve bazen böyle düşük bütçeli filmlerde eğer senaryoyu çok beğenirlerse kendi ücretlerinden feragat edebiliyorlar. 4,5 milyon dolara 255 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişler.
Peki sana bir şey soracağım. Şimdi ben mesela yönetmen olsaydım, çok da param var diyelim. Her sene bir tane film çıkarabiliyorum ya, her iki senede bir film çıkarabiliyorum Nolan gibi. Tamam, yani şey düşün böyle, ama hani Christopher Nolan seviyesinde bir insanmışım, tamam mı?
O mesela 2-3
Ben
yılda bir
mesela
film çekiyor. Bu arada
hani iki...
şunu söyleyeceğim. Yani çok paran olabilir. Yine de senede bir film çekmek çok zor. Yani bir filme başladıktan sonra bir yönetmen...
Lafın gelişi öyle söyledim yani. Yani iki yılda bir, üç yılda bir film çekiyorum dedim, tamam mı?
Tamam.
Ben mesela böyle bir insan olsaydım hiçbir oyuncuyu bir daha kullanmaz ve hiç ünlü oyuncu kullanmazdım, ama çok iyi eğitimli ve çok iyi olabileceğini düşündüğüm, diğer yapımlarda çok iyi yan roller oynamış, hiç kendini gösterememiş insanları başrol alır koyardım abi.
Neden sen hayır kurumu musun Ceyhun?
Hayır, hayır kurumu değilim. Çünkü insanlara şans vermenin falan diyormuş. Yani şöyle ki, bu da oyun şey diyormuşum, daha ucuzlar falan. Ya hayır bak, şimdi şey var, izleyici açısından da tamam, sevdiğin, bildiğin iyi bir aktörü izlemek güzel, ama bazen insanlar aktör izliyorlar ve ben bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ben de yapıyorum bunu bu arada. Yani sevdiğim aktörleri izliyorum. Okey, ama sonuçta bir noktada o adam Leonardo DiCaprio ve biliyorsun yani. Tamam, birçok iyi filmi var ve tamamen kendini neredeyse soyutluyor, oynuyor. Hiçbir şey demiyorum. Sadece yapımın daha iyi, daha gerçekçi ve insanı daha çekebildiğini düşünüyorum. Hiç tanımadıkları yüzler olduğu zaman. Biraz da şey mesela Nolan filmi izliyorum. Abi ben filmi izlerken mesela Dunkirk'ü izliyorum. Dunkirk'te bile Michael Caine'in sesini duyup yandaki arkadaşıma Michael Caine mi lan o? Hani ben bu tepkiyi verdiğim zaman filmden kopuyorum. Sonra Tenet'i izliyorum Michael Caine. Inception'ı izliyorum Michael Caine. Interstellar izliyorum Michael Caine. Batman izliyorum Michael Caine. Prestige izliyorum Michael Caine. Yeter bir yani nasıl bir... Cem Yılmaz'da da var aynı şey. Türklerde de var. Mesela bir yönetmen Yılmaz Erdoğan hep aynı ekiple çalışır. Cem Yılmaz hep aynı ekiple çalışır. Ya da hep aynı işte bu itiraz ediyor ya. Ya da benzer oyuncularla çalışıyorsun abi. Yani sonuçta Zafer Algöz o, çoğu filminde var. İşte bunun bir tane şeyini izlemiştim ben soru cevap. Orada diyor ki işte panolar üstten geyik yapıyor. Diyor ki burada var mı? Zafer abi burada yok. Burada bilmem. Ya tamam da biz onu demiyoruz. Genel olarak çoğu zaman aynı oyuncuyla çalışıyorsun. Ve bence film başka bir dünya ve o dünyaya beni çekmesi için ben mesela Get Out'u izlerken çok keyif almıştım bundan. Yani Get Out'u izlerken hiç tanıdığım birisi yoktu. Ya da Midsommar'ı izlerken beni o dünyaya hemen çekmesinin nedeni o. Ya da biz dizileri niye bu kadar seviyoruz? Abi Breaking Bad diye bir şey çıktı. Kötü oyuncu mu bunlar? Ya da Sopranos'takileri, James Gandolfini'yi kim biliyordu?
Bir
Kimse
dakika,
bilmiyordu.
çok farklı şeylere girdin. Önce ilkini açıklayayım, sonra diziye gireceğiz. Diziye daha girme.
Okey.
Dizi daha farklı bir dinamik.
Bence dizide de filmde de aynı şey abi.
Tamam, şunu açıklayayım. Neden o çok bilinen yönetmenler dünyada istediği herhangi bir oyuncuyla çalışma fırsatı varken neden hep aynı oyuncularla çalıştığını açıklayayım. Bir, çünkü çoğu insan Leonardo DiCaprio filmi olduğu için o filme gidiyor. Martin Scorsese yönettiği için değil. Biz sinemayla ilgili olduğumuz için ve filmleri yönetmenlerin aslında vizyonu üzerinden izlediğimizi bildiğimiz için biraz belki yönetmenlerden dolayı filmleri seçiyoruz ama yani çoğu insan sadece keyif almak için, vaktini öldürmek için, iyi vakit geçirmek için filmleri izliyorlar ve genelde onlara iyi vakit geçiren şeyler oyuncular. Ve oyuncular bilet sattırıyor, yönetmen değil. O yüzden de o popüler oyuncularla çalışmak onların işine geliyor. Bu birinci boyut. İki, Christopher Nolan neden çalışıyor Michael Caine'le, Christian Bale'le? Çünkü
Çünkü babası falan demen lazım beni şu an.
nasıl?
Babası falan demen lazım.
Hayır.
Anca
Çünkü şöyle, babası olsa belki bu kadar şey yapmaz.
öyle.
Çünkü bu oyuncular her ne kadar popüler, iyi görünümlü olsalar da gerçekten oyunculuk anlamında da en üst seviye oyuncular.
Ya
Yani
benim başımı ağrıtmasın, ne yapacağını bileyim falan zihniyeti.
Tabii ki yani sonuçta bir rol var ve onu en iyi şekilde sahnelemek gerekiyor ve bunu da en iyi oyuncularla yaparsın. Ayrıca da popülerse de ne güzel. Ama hani mesela şey diyorsun ya, Midsommar diyorsun ya, şimdi oradaki başrol oyuncusu Florence Pugh, birkaç sene sonra şey diyeceksin, of ya bu kadını görmekten bıktım diyeceksin. Veya şimdi Daniel Kaluuya Oscar adayı oldu Get Out filminin. O filmde de Oscar adayı oldu. Bu sene de aday oldu. Şimdi bundan sonra diyeceksin ki yeter artık bütün bu adamı oynatıyorlar filmlerinde. Yani
Ya
o Get Out
oynatsınlar. Hayır bak ben bunu demiyorum. Ben diyorum ki ben yönetmen olsaydım kendime böyle bir tarz. Ya mesela derlerdi ki o zaman da ha acaba işte bu yönetmen hangi oyuncuları buldu bu sefer? Yani hani nasıl performanslar izleyeceğiz? Anladın mı? Bak bu da bir PR. Aynı zamanda şu da var. Sen zaten artık Christopher Nolan'sın. Yani tamam Michael Caine senin başını ağrıtmıyor ama bu kadar aynı kalitede hiç mi oyuncu yok? Yani aynı tamam bir ahbaplık da oluyor. Birbirlerinden ne istediklerini de biliyorlar ama okey bunlara da ama ya ne bileyim ben biraz böyle bilmediğim, tanımadığım oyuncuların şeylerini daha çok seviyorum. Yani böyle onları izlemeyi daha çok seviyorum.
mesela Michael Caine'in yaşında oyuncu bulmak çok zor. Yani o seviyede, o kalitede oyuncu bulmak dünyada 3-4 tane falan. Hem ismi olup, hem oyunculuğun iyi olup, hem de işte bilmiyorum hani. Bu arada şöyle söyleyeyim, senin dediğin gibi yapan yönetmen hiç aklıma gelmedi. Yani her filminde özellikle çok da popüler olmayan oyuncularla çalışan, bir yandan da popüler olan yönetmen hiç aklıma gelmedi. Vardır bu arada mutlaka. İkinciyi söyleyeyim. Diziler bambaşka bir dinamiği var. Yine Amerikan dizileri üzerinden konuşacağım bu arada. Türkiye'de biraz daha farklı çünkü. Dizi oyunculuğu ve sinema oyunculuğunu ayırıyor Amerikalılar. Dizi oyunculuğu biraz daha ya sinemada rol bulamayan ya da daha alt seviye diyebileceğimiz oyuncular dizilerde şey yapıyor. Neden? Çünkü bir diziye girdin mi kendini bağlıyorsun. sadece böyle bir sezon değil, 5 sezon, 6 sezon devam eden diziler. Walking Dead. Mesela Walking Dead'deki adam Rick Grimes, bilmiyorum gerçek hayattaki ismini unuttum. Adam 10 sezondur Walking
Soy ismini unuttum da Andrew bir şeydi.
Evet, olabilir. Şimdi o adam 10 sezondur Walking Dead'di. Artık sıkılmıştır aynı rolü yapmaktan. Gelişemiyor. Sinemada kendini rol bulamıyor. O yüzden de çıkması lazım. Dizi oyunculuğundaki dinamik o yüzden farklı. Breaking Bad'deki baş Bryan Cranston'ın biraz daha nadir başına gelen bir şey. Yani adam o kadar iyi bir dizide oynadı ki sonra tekrardan sinemaya dönme fırsatı buldu. Mesela ondan önce sinemada çok küçük rollerde görüyorduk veya dizilerde görüyorduk kendisini. Şimdi mesela artık A sınıf oyunculara yükselen nadir dizi oyuncularından.
Ben
Mesela
mesela
o
şey çok Game of Thrones'takiler nerede abi şu an? Yani Kit Harington nerede? Emilia Clarke nerede?
Çünkü o seviye oyuncu değiller işte. O filmi kaldırabilecek seviyede görünmüyorlar. O kolay değil yani. Orası sinema kurtlar sofrası. Uzun metraj film. Ne kadar dizide popüler olsan da oralarda yer alman çok zor oluyor.
Ya
Olabilir
bir de
bu arada.
herhalde o rolle bağdaşıyorlar. Mesela o da şey, bir dizi oyuncusunu başka bir dizide izlemek ya da başka bir filmde izlemek de. Ya şimdi mesela ben Bryan Cranston'ın filmlerini izleyemiyorum. Neden? Şey adam çünkü yani Walter White benim gözümde. Ama mesela James Gandolfini de bu olmuyor. O çok ilginç. Ya biraz oluyor ama. Çok fazla oynamış mesela. Adam aynı zamanda hani dizi oyuncusu ama çok iyi filmleri var mesela Son
Ama
Kale gibi.
başrolde de oynamadı hiç.
Kötü adam oldu Son Kale'de, kötü adamdı.
Tamam ama
Başrol
ya
oynadı. Rob var başrol. Tom Hardy ile James Gandolfini başrol.
çok nadir yani böyle şey değil. O Sopranos o dönem gerçekten en önemli dizilerden bir tanesiydi. İşte devamlı Emmy'de ödüller alıyordu. Bekliyorsun ki böyle Oscar kalibresindeki filmlerde rol alsın. En azından hani tipinden dolayı belki başrol olamaz ama yan karakterlerde oynasın, yine de oynatmadılar. O çünkü diziyle sinemayı gerçekten ayırıyorlar. O şey gibi hani kaliteni göstermek gibi bir şey. O şeye yapışıyor üstüne. Biraz Türkiye'de bile var diyebiliriz buna. Çok az.
Abi ben Türkiye'deki oyunculara ya da sinemaya hiç girmek istemiyorum şu an.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Benim hocamın lafı ve bir noktaya kadar katılıyorum. Bizim oyuncularımız çok iyi. Dünya çapında yani.
Abi biz ya şöyle söyleyeyim. Bizim oyuncularımızda bir sorun olmayabilir ama bizim oyuncularımız bazen artık ses de çıkartmıyorlar ve kendi kendilerine kayboluyorlar. Ben bu duruma çok üzülüyorum. Yani çok kötü senaryolar, çok kötü yapımlar var ve mecburen iş olsun diye oynuyorlar farkındayım ama hiç kimse bir şeyleri değiştirmek için elini taşın altına koymuyor. Yani biz sürekli aynı saçma filmleri izliyoruz ya da 10 yıl önce çekilmiş filmlerin yeni versiyonlarını, güncellenmiş versiyonlarını iki başlığı altında hani böyle bilmem ne iki falan diye izliyoruz. Hani çok güzel filmlerimiz vardı. Ya
Gelir
ben
dünyanın en iyi oyuncusu da olsan birisinin seni filmine alması lazım, tamam mı? Bir yönetmen olsan, tamam mı? Kimseyi dinlemeden kendin bir film ortaya koyabilirsin. Senarist olarak kendin yazabilirsin. Ama oyuncu için bir metin gelmesi lazım, birisinin yönetmesi lazım. Ya oyuncu başka insanlara maalesef muhtaç. İstediğin kadar ismin Marlon Brando olsun, Robert De Niro olsun, bilmem ne olsun, Haluk Bilginer olsun. Yine de birilerine muhtaçsın. O yüzden hani ses çıkarsın diyorsun ama çıkartamaz yani. Mecbur başkalarının
ya tabii canım benim için burada şimdi meslekle alakam yok. Dışarıdan konuşmak şeyde ben de hani bu bir eleştiri değil zaten. Bu böyle bir hayal gibi bir şey. Yani böyle içimde ukde kal. Çünkü çok iyi oyunculuklarla çok iyi filmler izledik. Değil mi? Yani ne bileyim. Mesela çok çok sevdiğim Türk filmleri vardır. Muhsin Bey vardır. İşte ne bileyim Vizyon Tele vardır. Aklıma da gelmeyecek bir sürü o kadar film var ki şu anda hani şey say say bitmez yani. Çok iyi oyunculuklarda izledik ama yani hani bir yerden sonra koptu gitti. Ha, kaldı ki dünya sineması da koptu gitti. İşte bu şey konuştuk ya Marvel sinemasına falan girildi, düşüldü. Martin Scorsese bunlar film değil dedi. Hani böyle ortalık zaten karışık. Her şey Netflix'e döndü. Cem Yılmaz Netflix'le ilgili bir tweet atmıştı zamanında. Sonra Netflix'e filmlerini koydu.
Sana bir soru Celil. 80'lerde film çekecek olsan Şener Şen'i oynatır mıydın?
Oynatırdım.
Ha, şimdi yakaladım bak. Hani
Hayır,
ünlü popüler
bu
oyuncuları
şeyle
oynatmazdın.
alakası yok. Şener Şen, sana bir şey söyleyeyim mi? Şener Şen, ya bazı istisna oyuncular var. Ben Şener Şen'i her zaman böyle komik rollerde görmüştüm o zamana kadar. Ben Muhsin Bey'i lisede falan izledim. Ve yani böyle yumruk yemiş gibi oldum. Çünkü Şener Şen bildiğim Şener Şen değildi ve Şener Şen olduğunu unuttum. Yani o noktada evet yani hani aha sonra Şener Şen'i kabadayı, eşkıya vesaire versiyonlarında görünce Şener Şen işte diyorsun ama yani o noktada 80'lerde olsaydı mesela şuna da okuyayım. Komedi oyunculuğuyla bilinen, tanınan adam öyle değilse bile ya da kadın öyle değilse bile yakıştırma yapılır ya bizde. Ya mesela işte Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklı bir aktör olmuş. Mesela Amerikan sineması bunu yapar. Charlize Theron'u bir seri katili oynaması için bayağı makyajla falan çirkinleştirmişlerdi de şey yapmışlardı mesela kadın Oscar aldı. Yani bu Cani miydi filmin adı? Canavar mıydı?
Monster,
Monster.
Monster, evet.
Evet, Monster. Mesela hani böyle şeyleri çok seviyorum. Yani seyirciyi ters köşeye yatıran oyuncunun hep mesela işte görüyorsun ki tatlı tatlı rollerde oynuyor da komik rollerde oynuyor. Bir çıkıyor. Mesela Jim Carrey'nin 23 diye bir filmi vardı hatırlar mısın?
Çok
Ya
kötüydü.
film çok kötü. Ama sonuçta benim için orada Jim Carrey'i farklı bir şekilde izlemek ilginç bir deneyimdi. Mesela bu bile bir isim yaptı.
Tamam, belki de Michael Caine Christopher Nolan için Şener Şen'dir. Anlatabiliyor muyum?
Peki şunu söyle. Michael Caine'in hiç karakterinin adını hatırlamıyorum hiçbir filmde. Yani adam sanki Michael Caine'miş de o öyle duruyormuş ve herkese nasihat veriyormuş ve arada güzel sesli şiir okuyormuş.
Alfred Pennyworth Batman'de.
Alfred'de de aynı. Aynı nutuklar. Inception'da da sanki karşısında DiCaprio değil de Bruce Wayne varmış gibi. Bak işte böyle işlere girme falan. Hani böyle. Prestige'de geliyor. Bakın yapmayın etmeyin çocuklar. Kavga etmeyin falan. Yani hani bir de hep aynı. Karakter de aynı ya. Ben ona bir şey yapamıyorum yani böyle. Hadi yani diyorsun ki beraber çalıştığı oyuncu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Michael Caine'e Christopher Nolan bakıyor. Dunkirk'te başka adamın sesi mi yoktu? Michael Caine'in sesini koydu.
Seviyor. Belki de şey adam artık şey kaç yaşına geldi? Hani o ölmeden önce olabildiğince kullanmaya çalışıyor adamı.
Şey demiştim Michael Caine. Ya işte toruna torbaya 2 kuruş bir şey bırakayım. Beni al.
Bu arada Michael Caine bu son yıllarda meşhur olan bir oyuncu değil. Özellikle 60 ben 66 filmi Alfie'yi hatırlıyorum mesela 72'de Sleuth'ta oynamıştı.
Ben
88'de
ne izledim ya? Bir komedi
Pijama
filmi
filminde
vardı.
oynamıştı. Crimes and Misdemeanors'ta.
Gençliğinden bir film izlemiştim ben onu. Komedi filmi.
Yani böyle şey müthiş böyle popüler olmasa da bilinen bir aktördü yani.
Ya tabii canım çok iyi oyuncu. Benim dediğim şey o değil. Yani sürekli aynı kişileri kullanmaları falan filan durumları var.
Abi sen de yönetmen olunca istediğin zaman şimdi sen diyelim ki genç bir yönetmensin, senaryo geldi ve filmi çekeceksin, tamam mı? Heyecanlısın, istiyorsun ki iyi oyuncularla çalışıp kendini daha fazla çünkü hani diyorum ya yönetmenlerin de bu hoşuna giden bir şey. DiCaprio ile çalışmak. Ve onu biliyorsun ki DiCaprio ile çalıştığında olabilecek maksimum insan sayısına ulaşacaksın. Yönetmenler için de en büyük şey o. Şimdi sen bugün bir tablo yapıyor olsan olabildiğince insana göstermek istemez misin? Aynı şey. Seminer bile yaptığımızda hani işin maddi kısmını geçtim. Ne kadar fazla insan olunca o kadar şey istekli anlatıyorsun. Bunun gibi bir şey. O
Peki
yüzden
dediğimi destekleyecek bir şey söyleyeyim mi? %100 desteklemiyor.
şöyle bak.
Ama oyuncuların çıkış filmleri, yani dünyaca meşhur oldukları filmler, çoğunlukla insanların onları ilk kez izlediği filmler oluyor. Yani sinemaya çok düşkün olan, sinemayı yakından takip eden kişilerin dışında herkesin beğenisini kazandıkları, Oscar aldıkları filmler genelde ilk kez gözüktükleri filmler oluyor diye düşünüyorum. Edward Norton, Anthony Hopkins. Bak daha öncesinden Anthony Hopkins'in işleri olabilir, ünlü olabilir. Ben sadece dünyaca ünlü bir seviyeye ulaşması, anladın mı demek istediğimi? Yani Hannibal Lecter'la Çünkü atıyorum herkes tanımıyordu ya ve onun o karakteristik yüzü Anthony Hopkins daha sonra öyle kaldı ve Hannibal'la çok bağdaştırıldı ama orada bir kaldı. Yani oyuncular genelde ilk oy mesela Al Pacino için bunu söyleyebiliriz. Yine Baba filminden sonra Al Pacino hiç tanımadık bir yüzdü bizim için ve biz onu hemen kabullendik gibi oluyor ya. Hani dünya çapında öyle yani çok böyle büyük oyuncular hep o rollerle anıldılar daha sonra. Bunu da şey yapıyorum. Hep böyle yeni bir yüz insanların da daha filmle kendini bağdaştırıp daha iyi empati yapabilmesini sağlıyor diye düşünüyorum. Yani o yüzden yeni oyuncuları kullanırdım diyorum ben hani.
Çok katılamadım bu arada. Evet, birkaç örnek verdin ki Anthony Hopkins'e katılmıyorum. Anthony Hopkins dediğin gibi 80 yılında Elephant Man'de başrol oynuyor. Bir film Oscar adayı oluyor, yani o kadar da popüler bir film. 11
O
yıl sonra
zaman o
kazanıyor.
yanlış bir örnek olmuş.
Yani
O saçma bir örnek.
tek doğru örnek Edward Norton'un, yani gerçekten de o ilk rolüydü. Primal
Şey,
Fear
Al
filminde.
Pacino baba filmi daha öncesi ne vardı?
Var 2-3 tane filmde daha oynamıştı. Ama şöyle söyleyeyim.
Ben
Al
duydum hiç
Pacino
bunu.
Hollywood'da bilinen bir oyuncuydu. Çünkü Broadway'de oynuyordu. Yani bir tiyatroda da oynuyordu ve
Hayır abi benim bilmem. Ya Ankara'da otururken benim Al Pacino'dan haberim olması ya da
dostum,
Nikaragua'da bilinen
sen
adamın haberinin olması lazım.
72 yılında portakaldaki vitamin değil miydin? Sen şimdi böyle bir
Hayır,
hayır.
ondan bahsetmiyorum ya. Genel olarak bahsediyorum. Sen daha yakınsın o yıllara
Ben bile
da.
görmedim yani. Benim bile yaşım
Sen
yetmiyor.
bile görmedin ama yani ya bak mesela ülkemizden bir tane Nefes diye bir film vardı hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum.
Çok iyi film değil mi sence?
Fena değil.
İyi yani Türkiye standartlarına göre diyorum abi iyi.
Ama ben filmlere böyle bakmıyorum. Bilmem ne standardı olarak bakmıyorum. Yani
Ha
film
sen
kötü
tamam. Ben öyle bakıyorum.
iyidir.
Yani hani ama hiç tanıdığım oyuncu yoktu. Ve film beni şimdi orada tanıdığım asker olsaydı mesela tanıdığım asker değil mi? Tanıdığım oyuncular asker olsaydı mesela Kenan İmirzalıoğlu asker olsaydı mesela ben o filmden o kadar etkilenmezdim.
Benim o filmde çok tanıdığım vardı. Çünkü çoğu Yıldız Teknik Üniversitesi Sinema Kulübü oyuncularıydı. Böyle 2-3 tanesini oradan biliyordum. Öyle bir tanıdıklığım vardı.
Bunun konumuzla hiçbir alakası yok.
Çok çok var alakası. Sonuçta ben Nefes filmindeki oyuncuları tanıyordum yani.
Ya
O
tamam
da
da hani
şaka
sen
bir yana.
tanıyordun
Tamam,
da.
uyuzluk yapmayacağım. Uyuzluk yapmayacağım sana. Bir noktada da
Tamam.
katılıyorum. Evet. İlk defa karşılaştığım oyuncular benim de bazen ilgimi çekiyor.
Evet yani bu şey ben
Bugün
de diyorum
çok
ki böyle, herkes
uyuz
böyle
gitmeyeceğim
yapsın
sana.
demiyorum. Ben böyle yapardım ki yani böyle de şey olursun. Hani bu herifin böyle bir tarzı var. Anladın mı hani?
Ya
Bakalım kim
böyle
kulak çıkartacak yine falan.
değil, böyle şeylerle tarzın olmasın. Sen o sinema dilinle anlattığın hikayeyle tarzın olsun.
Evet.
Evet. Peki, okey. Film projen ne? Onu anlat bari.
Film
Caravaggio'yu
projem
geç. Onu geç. Başka bir şey söyle. Ankara'nın bağları mı?
Ankara'nın ben şey ne yapardım? Bilmiyorum ya. Var benim böyle karaladığım şeyler keyfine ama hani
Oo. Yapımcılara
biliyorsunuz zaten
buradan
daha önce konuşmuştuk o değil mi? Yapımcı tanıdığın var mı? Sen onu söyle. Yönetmen var benim bir tane tanıdığım.
yapımcılara buradan duyuru yapıyoruz. Celil'in bir projesi var. İlgilenenler
Yönetmen de Kemal bu arada. Yoksa çekmen filmi. Yoksa filmin
sen
çekim istemiyorum.
yönetmenliğini sen yapacaksın.
Yönetmen de ben yapacağım. Abi ben senin sürekli yanında gezerim. Abi şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım diye. Yok ben bu dünyaya çok şey değilim. Hakim değilim. O yüzden ben izleyiciyim abi. Ben otururum bir şeyler tıkınırken keyifli bir şeyler izlerim.
Sen sanat tarihçisisin.
Keyfine
Sen...
evet. Ben keyfine yazıyorum kendi kendime. Mesela şey şeyleri çok severim. Mesela bitmiş hikayeyi nasıl devam ettirirsin falan. Böyle hani geyiğine şeyler yapmayı çok severim. İşte hani Pacino mesela Scarface'in sonunda ölmeseydi hani. Hikayeyi nasıl zorlayacaksın anladın mı böyle hani ne kadar iyi yapabilirim falan filan diye. Oradan başlasaydı hikaye nasıl olurdu? Böyle şeylere çok takılıyorum düşünüyorum.
Celil, bir gün film çekersem ve çok tutarsa, yapımcılar da ikincisini çekmemizi isterse sana geleceğim. Ve o zorlama kısmını, o yeteneğini orada kullanmanı isteyeceğim senden.
Aha her türlü. Sen bir şey söyleyeyim mi? Devam filmleri ustasıyım. O yüzden hiçbir devam filmini beğenmem.
Vay. O zaman Celil sen sanat tarihçisin, sanat tarihçisi kalmayayım.
Evet, sanat tarihinde iyiyim ben.
Çok da
Belki
bir cevap.
sanat tarihiyle ilgili belgesel çekme hayalim var ama. O olur mu?
Aa, bu arada TRT2'de de şeyin çıktı.
Aa evet, TRT2'de benim minik bir belgeselimi yaptılar sağ olsunlar. Çok güldük çekerken. Dediler ki bana şu tuvallere bakar gibi yapsana. Ben de bakar gibi yapıyorum. Daha yaklaş Celil'cim diyor. İbrahim hocamız vardı. Gerçi çok eğlenceli bir insandı kendisi. Celil'cim de şöyle eser heykellerinin böyle değişik aralarından baktırdı bana. Müzenin içinde gezdik.
Bu mu
Evde
yani?
semilerim
Belgesel,
vardı.
belgesel demek bu muymuş yani?
Bu arada belgeselde sen de varsın.
Sesin mi var?
Dolaylı yoldan varsın. Şöyle ben orada belgeselin sonunda yayındayım. Gerçekten yayındayım. Senle yayındayım. Hatta sen de diyorsun ya şu anda şeyde derste demiştin birlikte atölye yaparken. Şu an Celil'in evinde çekim yapılıyor diye. Ben burada anlatırken sana etrafımda kamera falan geziyordu. Ondan sonra onu çekmişler böyle. Senle Kaspar David Frederick'le o şeyi Dunkirk'ü kıyasladığımız sahneyi falan koymuşlar.
Merakla bekliyoruz. Ben de izleyemedim
Böyle
henüz.
beni oyuncu olarak kullanmak istersen de bir gün hayır demem. Ama astronomik fiyatlar isteyebilirim.
Bilmiyorum. Celil'le baya güzel görünüyorsun. Astronomik fiyata değmezsin ama yani bir rol verilir sana.
Eyvallah, tamam. O zaman anlaştık.
İyi o zaman. Yine saçmalamaya başladık. Ufaktan
Aynen.
kesmemiz.
Geldi zamanı geldi.
Zamanı gelmiş. O zaman haftaya yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.